Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay.
İyi akşamlar, ben Asu Aksoy. 4 Mart'taki programımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Haliç Tersanesi'nde açtığı İstanbul Sanatı konuğumuz İBB Kültür Varlıklarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel'den dinlemiştik. Bu akşam da yine Haliç Tersanesi'ne dönüyoruz. Birazdan konuklarımızı size tanıtacağız. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu İstanbul Sanat adını taşıyan bu girişim ile aslında şehir hatları tarafından halen tersane olarak kullanılmakta olan bu alana, ki burada işte gemi üretimi ve tamiri yapılmaya devam ediliyor, bu alana bir de bir sanat ve kültür işlevi yüklenmiş oldu ve bu iki farklı işlevin yan yana sürdürüldüğü bir yer haline dönüşmüş oldu burası ve buna yönelik de, yani bu kültür sanat işlerine yönelik de bir takım restorasyonlar yapılmış oldu. Eski bir takım üretim, depolama gibi alanlar kültür sanat alanlarına dönüştürülmüş oldu. İstanbul Sanat'ın açılışının yapıldığı hafta tersanede İstanbul Haliç Festivali düzenlendi ve büyük şehrin resim koleksiyonunun sergilendiği bir sergi açıldı. Oldukça kapsamlı, büyük bir sergi bu, yeni restore ya da düzenlenmiş mekanlarda. Şimdi Haliç'te yer alan tersaneler bütünlüğünün hala çalışan son halkası olan bu Haliç Tersanesi'nin diğer iki tersanede olduğunun aksine bir taraftan üretime devam ederken bir taraftan da kültür ve sanat yoluyla ücretsiz bir şekilde halkın erişimine açılmış olması, bu konunun üzerinde durmamız gerektiğini biz düşündük bu programı yaparken. Yani bu Haliç tersaneleri, çünkü 3 tane tersane var. Diğer 2 tersane Camialtı ve Taşkızak ve bu 2 tersane aslında otelle, büyük otellerin, mağazaların, yüzlerce konut biriminin yer aldığı bir rant alanı halinde dönüştürüldü. Tersane İstanbul adı altında. Şimdi Haliç Tersanesi'nde ise farklı bir model yürütülüyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından. Şimdi bütün bunları bu akşam konuklarımız Haliç Dayanışması aktivistleri Doçent Doktor Gül Köksal ve Ekin Sarıca ile konuşacağız. Kendileriyle 2020 yılında Tersane İstanbul alanında, işte demin bahsettiğim alanda açılan Contemporary İstanbul Sanat Sergisi üzerinden bu iki tersanenin nasıl gayrimenkul projesine dönüştüğünü konuşmuştuk. Bu akşam da Haliç Tersanesi'nin açılan İstanbul Sanat ve buradaki dönüşümü konuşuyor olacağız. Çok kısaca tanıtayım. Ekin Sarıca, Kocaeli Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra şimdi de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Şehir Bölge Planlama Bölümünde Kentsel Tasarım Programı'nda yüksek lisansına devam ediyor. Haliç Dayanışması'nın yanı sıra İstanbul Kent Savunması Gönüllüsü. Doçent Doktor Gül Köksal, mimarlık eğitiminin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Restorasyon Anabilim Dalı'nda Haliç Tersaneleri üzerine yüksek lisansını, ardından İstanbul'daki endüstri mirası üzerine de doktorasını yaptı. Doçentliğini de bu alanda aldı. Haliç Dayanışması, Başka Bir Atölye ve Kocaeli Dayanışma Akademisi kurucularından ve onlarla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Evet, hoş geldiniz Gül, Ekin.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Hoş geldiniz hem Gül hem Ekin. Gül, aslında bu tersanelerin ve genelde endüstri mirasının miraslaşması sürecinde ta eskiden beri bulunan ve neredeyse bu işleri başlatanlardan biri de diyebiliriz. Tezlerin, akademik hayatının başında hep bu konuları çalıştın. Hala da onlarla tabii çok yakından ilgilisin. Bir şey daha ekleyelim Asu'nun söylediklerine. Gül ve Ekin, Pelin Kaydan ve Alper Şen ile birlikte Yaşayan, Üreten, Dönüşen Haliç başlıklı bir belgesel film de ürettiler ve o bir süredir çeşitli kereler gösterildi, gösterilmeye devam ediyor. Burada da tam olarak Haliç Tersaneleri bütünün üzerinden bu belgesel o konu işleniyor onun etrafında. Onu da izlerseniz aslında oldukça bilgilendirici de bir belgesel. Evet, şimdi sorulara geçelim çünkü konu da geniş. Asu'nun söylediği gibi cami altı ve taş kızak tersaneleri neredeyse tamamen artık tersanelikten çıkarak bir gayrimenkul projesine döndüler ve onun yanında da işte küçük bir bölümünde oradaki tescilli olan kültür varlıklarında da sanatsal faaliyetler düzenlendi ve buranın da işte müzeye dönüşeceği ilan edilmişti. Biz o zaman bir program daha yapmıştık tam bu konuda ve o zaman bunu bir sanat ile kültür ile aklama olarak yorumlanmıştı bu hareket. Haliç Tersanesi'nde de şimdi İBB tarafından başlatılan İstanbul Sanat var. O, bu da yine bir yanda üretimi sürdürmekte olan ve şehir hatları tarafından işletilmekte olan Haliç Tersanesi'nin değerlerini, oradaki üretimi bu İstanbul Sanat aracılığıyla halkla buluşturma hedefini güttüklerini söylüyorlar. Şimdi sizin Haliç dayanışması olarak ve kendiniz olarak bu konuya ne diyorsunuz? Haliç dayanışması bu konuya nasıl yaklaştı ve neler söyledi? Oradan başlayalım.
Tekrar merhabalar. Davetiniz için teşekkür ederiz. Aslında Haliç dayanışması birçok bileşeniyle çok farklı görüşler barındıran bir yapı. Dolayısıyla bu konuyla ilgili de biz bu müze gündemi oluştuğundan itibaren çok kez toplantı yaptık. Tartışma fırsatı da bulduk. Aramızda çok farklı görüşlerde olan insanlar da var. Ama totalde aslında zaten dayanışmanın kuruluş amacı olarak tersaneler bütününün bütün değerleriyle, burada en önemli değerlerinden birisi 600 asırdır sürdürdüğü üretim değeri, korunarak varlığını sürdürmesi, kent havzasındaki yerini sürdürmesiydi. Dolayısıyla biz burada üretimin devam etmesini önceliyoruz ve bunu kıymetli buluyoruz. Bahsettiğiniz gibi aslında Haliç Tersaneler bütün iki parçası AVM'leşti. Fakat açılış sürecinde de gördük biz. Çoğu kimse buranın AVM'ye dönüştürüleceğini şu anki yönetim tarafından müze yapıldığını zannederek aslında bir sevinç de yaşamış oldular. Fakat burası 2018 senesinde bizzat Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan Haliç Bilim Merkezi projesine dönüştürülecekti ve hatta bu proje başlamıştı. Şu an dönüştürülen kısım bir inşaat aşamasındaydı. Dolayısıyla aslında açılış sürecinde, yani İstanbul Sanat Müzesi'nin açılış sürecinde bahsedilen buranın çürümeye terk edildiği söyleminin altı da biraz bu şekilde boşalıyor. Çünkü artık burası bir şantiye alanıydı. Bilim Merkezi projesine baktığımız zaman da içinde deney yap, inovasyon merkezi gibi TÜBİTAK tarafından da yürütülecek bazı programların dışında yine müze mağazası, restoran gibi, galeriler gibi kültür sanatla ilişkilendirilen fonksiyonlar da vardı. Bugün İBB'nin projesini inceleme fırsatı bulduğumuzda yerinde aslında bu fonksiyonların tamamıyla yerli yerinde durduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında AKP'nin başlatmış olduğu bilim merkezi projesinin üçte birini İBB tarafından gerçekleştirildiğini ve içeriğinde kültür sanat olarak belirlendiğini görüyoruz. Burada önemli
söylemek... Bilim merkezi bu Haliç için düşünülmüştü, öyle mi? Bunu netleştirmek için.
Evet, Haliç Tersanesi için bilim merkezi projesi söz konusuydu. 3T Vakfı ve TÜBİTAK yürütücülüğünde mülkiyet yine İBB'de kalacak ve hatta restorasyonu da İBB BİMTAŞ tarafından gerçekleştirileceği şekilde böyle bir proje vardı ve buna başlanılmıştı aslında. Ve şu an bizim müze olarak ziyaret ettiğimiz kısım bunun için bir şantiye alanına dönüşmüş durumdaydı. Ahşap atölyesi soyulmuştu. Biz bunları görme fırsatında yakalamıştık. Bu kısım İBB tarafından sanat müzesi olarak tamamlanmış oldu. Dolayısıyla bir AVM'ye dönüşmeyecekti zaten. Hatta çoğu fonksiyonu şu an yerli yerinde duruyor. Bunlardan bir tanesi de tarihi havuzun yanındaki restoran. Burada aslında CHP-AKP arasında farklılaşmayan bir zihniyet de görüyoruz. Oradaki alanı bir tarihi dekor olarak gören ve bir manzara olarak, bir üretim yapılan tarihi havuzu da bir manzara olarak değerlendiren bir bakış açısını da görüyoruz. Bunları kıyaslama fırsatımız da oluyor. Bu noktada aslında önemli söylemlerden birisi bence kamuya açma söylemi, arka mahalleye sanat getirme söylemi, bunu müze fonksiyonuyla yapma söylemi. Çünkü bu da sıkça yine açılışta, daha öncesinde projenin sunulduğu ve hatta daire başkanlarının, genel sekreterlerinin dinlendirdiği meseleler arasında yer alıyor. Fakat biz bu müze fonksiyonunun o mahalleye ne getirdiğini de sorguluyoruz. Çünkü biz Haliç dayanışması olarak sadece hiçbir zaman tersaneleri ele almadık. Beyoğlu'na nasıl bir dönüşümün öncülüğünü yaptığını, arkada ok meydanında diğer mahallelerle nasıl bir ilişki kurduğunu hep sorguladık. Dolayısıyla aslında bu müze fonksiyonu arkadaki Bedrettin Mahallesi ile direkt organik bir ilişkisi mi var, yoksa bir sonraki cümlede Ekrem İmamoğlu'nun ifade ettiği gibi bir turist hesabı mı söz konusu burada? Dolayısıyla buraya taşınacak olan turistler ve bütün Haliç hattı boyunca, aslında kültür vadisine dönüşülecek Haliç hattı boyunca gelecek turistler buraya ne vaat ediyor? Arkasındaki mahallelere ne vaat ediyor? Aslında bunu da tartışmak önemli. Burada ben eksik bıraktığım yerler için sözü bırakabilirim.
Ben devam edeyim o zaman. Teşekkürler Ekin. Asu ve Burçin, size de teşekkür ederiz. Hem buradaki davet için hem de kayıtlar ve fikri takip için, bu işin sürekliliğini sağlamak. Çünkü çok uzun erimli, çok karmaşık, çok kompleks mevzular bunlar. O yüzden de radyoda bunun böyle arda arda takip edilebilir bir şekilde kayıtlı olması çok önemli. Bu da aslında bir kültürel değer üretimi bir yanıyla. Şimdi
Teşekkür
Ekin
ederiz.
şimdi Ekin'in söylediği gibi Aliç danışması içerisinde biz 2013'ten beri farklı görüşleri konuşuyoruz sürekli ve bence en değerli kısmı da zaten bunu konuşabiliyor olmak ve burada sorun her şeyin oldu bittiye getiriliyor olması. Artık kimin eline yapılıyorsa da olursa olsun. Çünkü mevzu işte eğer Haliç tersaneler bütünlüğünden konuşuyorsak 6 asırlık katmanlı, problemli bir yeri bu birikimi okumak, anlamak, tanımak, tanıtmak, hani sizin programın başlığında olduğu gibi nasıl olacak, kim için olacak, nasıl gerçekleşecek gibi soruları konuşmak için önemli bir alan. Aynı zamanda bizim disiplinimizi geliştirmek açısından da. Burada ola giden şeyi ben kendi çalışma alanım üzerinden de şöyle söyleyebilirim. Bir endüstriyel mirası kültürel, ya kültür endüstrisine teslim eden bir işleyiş var. Bütününde karşılaştığımız şey. Bu farklı sayıklarla yapılıyor olsa da gidişat o yönde gerçekleşiyor. Bu genel yaklaşımdan yapı ölçeğine, hatta malzeme üretim ölçeğine, restorasyon ölçeğine kadar bile yansıyor. Şimdi bu nasıl dersek, yani bir endüstriyel miras birikimi var burada. Çeşitli değerler var, katman katman. Bu değerler aslında kullanım değerini önceliyor. Kullanım değeri nedir? Sizin eski programlarınızda da çok çok konuştuk. Bir su kentinde vapur üretimi, bakım onarımı gibi bir kullanım değeri üzerinden bir şey var. Sonrasında hani kullanım değerinin karşısında bir de değişim değeri var. O da işte tüketime, metalaşmaya yönelik bir şey. Ve ama sadece burada üretim dediğimiz şeyin kendisi gemi üretimi değil. Aynı zamanda bilginin üretildiği, çizimlerin üretildiği, eğitimin yapıldığı, ondan sonra başka bir kültürü, mahalleyle kurulan kültürün üretildiği, başka girift ilişkilerin olduğu ve o duvarların ve sınırın ötesine geçen bir ilişkisellikten, somut olmayan bir dolu bilginin aslında somutta kaydının okunduğu bir yerden söz ediyoruz. Şimdi şeye gelirsek, halihazırda açılan yere gelirsek, işte bir atölye binası, oranın eski yapılarından bir tanesinin dönüştüğü bir yapının ne olduğunu bile anlamadığımız, restorasyon üzerinden de bakarsak tek tipleşen bir restorasyon uygulamasına döndü. Her ne kadar geçen programda Oktay Özel açık restorasyonu öncelediklerini o şekilde yapmaya söylüyor ama biz sergi alanında gezdiğimizde ne yapanın adını gördüğümüz, ne buna ayrılan bütçenin, nasıl kararların verildiği, kim için bunun yapıldığı, yapıyı gezebildiğimiz, o restorasyon sürecinin de nasıl yapıldığını da okuyamadığımız bir şeye dönüşüyor. Dolayısıyla Ekin'in az önce söz ettiği biçimde maalesef bir siyaset sürekliliği de var, bir proje sürekliliği de var ve yapma biçimleri bir miktar farklı gözüküyor. Çünkü öbüründe çok daha büyük ölçekli bir dönüşüm var. Metrekarelerce başka bir şey var. Bu tarafta da yine sorgulamaya kalktığınızda, işte burada ne oluyor, ne bitiyor ya da sahaya girip öğrenmeye kalktığınızda veya işte ne bileyim ben en azından 30 yıldır bu alanı çalışıyorum. Doğrudan tezi burada ürettim. Yani bir protokole bile kabul edilemeyecek eleştirel bir tarafta olduğum için bir noktaya gelen bir durumla karşılaşıyoruz ve eğiliş biçiminin farklı olmaması son derece üzücü bir şeye de karşılık geliyor diye ben de burada böyle nokta koyayım şimdilik başka sorular için.
Siz Haliç dayanışması olarak bir şey basın toplantısı yaptınız, bir duyuru bildiri yayınladınız, değil mi? Ve orada da aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tam da bu konuda sorular sormuş olduğunuzu, bu sorulara yanıtlar alamadığınızı da ifade ediyordunuz. Yani İBB'ye dolayısıyla bu soruları mı sordunuz? Bize de burada demin ifade ettiğiniz ne sordunuz? Ve bu sorulara cevap alamamak aslında. Evet, yani bir oldu bittiden bahsettin, değil mi? Böyle bir şeffaflık olmayan bir süreç, Bunu nasıl yorumluyorsun, bu sorulara cevap alamamayı? Sorular neydi sizin
Bu
sorduğunuz?
soruları siz projenin başında sormuştunuz aslında. Yeni değil. Evet,
Evet.
Gül.
Yani bu 2013'teki ilk ihale sürecinden beri aslında işte Ekin'in söz ettiği bu 3T projesiyle birlikte projenin çeşitli basına yansıyan ya da oralarda çalışan çeşitli ofislerden edindiğimiz bilgilere göre ne olacağını biz iyi kötü kestirdiğimiz için gidişatı işte İBB'nin Haliç kıyılarında düzenleme projesi vardı. 7 bölge ayırarak yaptı. Onunla da ilgili basın açıklamamız vardı. Orada da çünkü bu müze kısmı haritaya işlenmişti proje alanına. Biz de hani bu alanla ilgili bir şey deniz ulaşımına ilişkin tasarruflarının ne olduğu, kent politikası olarak buraya nasıl yaklaştıkları, bu süreci nasıl işleteceklerini açıklamalarını beklediğimiz türden sorular sorduk. Hem İBB'ye sorduk hem de genel olarak başından beri 2013'ten beri düzenli yaptığımız sorgulamalar da var bununla ilgili. Gidip görüştüğümüz durumlar da oldu ya da işte bu belgesel hazırlığı sırasında mesela işte Ekin'le verdiğimiz dilekçe de oldu. Sahada çekim yapmak, buradaki süreci, orada üretim yapan insanlarla görüşmek, üretim sürecinin neye nasıl evrildiğini anlamak noktasını siz de geçen programda soruyorsunuz nasıl olacağını dair. Ama mesela bunlara ilişkin bilgi verilmiyor olması ama şu tuhaf geliyor hakikaten. Yani o yine Oktay Özen'in programına referans vereceğim. Biz bir sürü bedeller ödendiğini söylüyor. Burada bir kamusal değerin sürekliliği sağlanmasına dair. Ama söylemin kendisi bir boş gösterene dönüşüyor. Yani içi boş bir şey ya da ben ezbere bir konuşma. Belki de hani siyaseten şu anda seçim sürecinde oldukları için bir oy mevzusu var. Ondan kaynaklı da böyle bir konuşma olabilir. Ama yani bir miras biriminin başkanıyla bizim yapabileceğimiz bilgi alışverişi, belge alışverişi, süreci birlikte kotarma gibi şeyler var. Fakat her seçim sürecinde bir şeyin kurdelasını kesme, onun nasıl diyeyim oradan işte oy devşirme falan gibi şeyler olduğu için muhtemelen biz bunları konuşmaya, tartışmaya, yan yana gelmeye pek fırsat bulamadığımız gibi bir tür dayanışmaların marjinalleştirilmesi veya doğru düzgün anlanmadığı durum bile olabiliyor. Yani Oktay Özel, siz soruyorsunuz geçen programda işte hiç danışması var, görüşünüz falan. İşte yani Sinem Hanım'ın adını veriyor. Sinem Hanım uzundur dayanışmayla içinde olmayan bir insan bir yanıyla da. Dolayısıyla aslında eşit zeminde konuşup tartışabilme, fikir alışverişi yapabilme ortamımız da oluşmuyor. Bu çok büyük bir kayıp. Başka bir şey iddia eden bir yönetimle bunu yapamıyor olmamız daha üzücü. Hani diğer yönetimle bunu yapmanın zaten zemini yok ama bunu yaptığını iddia eden bir belediye ile öyle olmuyor. Olmadığı gibi biz bunu söylediğimizde de yani iyice marjinal bir noktaya geliyor olmamız da bence çok üzüntü verici hakikaten.
Şunu diyorsun aslında Gül, değil mi? Kısaca yani katılımcı ve çok sesli olamıyor bu süreçler. Yani bu
Evet.
tartışmalara açık, bundan nedense bundan hep kaçınılıyor. Halbuki bunun sonu selamet olur yani. Bunu bir türlü anlatamadık hep beraber. Ama bütün bunların içinden bir şey var. O süreç içinde siz bir noktada diyorsunuz ki burasının üretimi çok önemli. Mesela önceki süreçte o üretim iyice göz ardı edilmişken, hani şehir hatlarının son birkaç yılda yaptığı işlere de bakarsak, işte vapurları yeniden canlandırmak, vapur hatlarını arttırmak ve üretimi de orada tutmayı, en azından belki bu dayanışmanın çalışmaları ya da bu işi hep gündemde tutmasıyla üretim orada kaldı.
Sayesinde, değil
Evet,
mi?
sayesinde şimdiki yönetimde üretimi orada sürdürüyor ve bunu gururla söylüyorlar. Fakat bu
Direniyor.
miktarda, yani yanına da işte İstanbul Sanat geliyor. Ve biz burada bu İstanbul Sanat'ın içeriğiyle ilgili aslında kritiğimiz var, eleştirimiz var.
Anlamakta
Evet,
zorlanıyoruz aslında.
kötü bir eleştiri değil bu. Sadece anlamak istiyoruz ve bu içeriğin daha fazla burayla ilişkili olmasını, yani ben kendi adıma söyleyeyim, istiyoruz. Şimdi siz buradaki bu üretimin, şu anda sürmekte
Devamı.
olan üretimin bu şekilde bu kadar devam etmesi yeterli mi, ya da daha da bu devam etsin için neler yapılabilir? Bir de aslında belki bağlarsınız, Haliç Tersanesi'nin geleceği nasıl olmalı? Nasıl bir şey görmek istiyorsunuz? Onu ikinize de soralım.
Ben orada aslında ilk yaptığımız yani bu müze açılışından sonra yaptığımız basın açıklamasında biz bir kronoloji de yayınlamıştık aslında buranın dönüşümüne dair. Her yönetimin bir taahhüdü var. Çok uzun erimli bir süreçten bahsediyoruz. Bir bir yanıyla da kapatılma, işlevsizleştirme, işçisizleştirme süreçleri. Aslında
Eskiye
orada
gidiyor demek
evet
istiyorsun.
evet çok eski yani dalandan itibaren başlıyor ve hani bugüne kadar geliyor. Çok ciddi bir rant var. Bunun bölüşülmesiyle ilgili çok ciddi bir kriz var. Günümüze geldiğimiz noktada elde kalan Haliç Tersanesi ve buna dair tarihleri tartışıyoruz. Burada İBB'nin de içerisinde kronolojisini paylaştık. Yaşayan müze denildi, deniz müzesi denildi. İşte bir parçası yapılacak denildi. Şimdi restorasyon devam edecek diyor mesela Oktay Özel ve biz bunun içeriğini hala bilmiyoruz. Nereye kadar bu işlevsizleştirme devam edecek tersane üretimi açısından bilmiyoruz. Dolayısıyla hala şeffaf olmayan sürecin de içerisindeyiz diye bir yanıyla. Bu yaşayan müze söylemi bizde basın açıklamasına dikkat çektik. Çok yeni bir söylem değil, Kadir Topbaş dönemine dayanan bir söylem. Bir yanıyla burada üretim devam etsin, bir yanıyla biz burayı kamuya açalım söylemi yine benzer şekilde. Dolayısıyla aslında biz burada üretim devam ediyor diye sevinirken başka katmanlara da bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü birçok kişi de şöyle bir bakış açısı da olabiliyor. Tersanenin burada ne işi var? Bu buradan gitsin ve üretim burada artık olamaz. Aslında üretim burada artık olamaz söylemi yapmamakla sağlanan bir şey. Şimdi şehir hatları burada bakım, onarım ve kısmi olarak basit üretimler yaptığı için deniz taksisi üretimi ya da Galata Port'ta dolmuş üretimi gibi üretimler yaptığı için üretim olabilirliğini buradan kurarak konuşuyoruz. Ama burada vapur üretilmemesi tahayyülü tamamen kısıtlanmış bir tahayyül ve alanı daha da daraltarak, alanı daha fazla dönüştürerek sağlanan bir tahayyül bir yanıyla da. Dolayısıyla aslında biz dayanışma olarak temelde buradaki değerin yani oradaki taş yapılar, taş havuzlar ve binaların da ötesinde yüzyıllardır bu üretimi sürdürebilen bir alan olmasıyla kıymetli olduğunu da söylüyoruz. Dolayısıyla üretimin devam etmesi gerektiğini de söylüyoruz. Burada kamuya ait bir tersanenin kamuya açılma söylemiyle koparılan parça aslında bu kültür vadisi sürekliliğini de sağlayan bir parça. Bence bunu da atlamamak gerekiyor. Çünkü bir yanıyla merkezi iktidarın getirdiği kültür yolu projesi var. Bir yanıyla bu yerel iktidarın kültür vadisine dönüştüreceğiz ve biz burada turistleri gezdireceğiz söylemi var. Bu aksı bütünleştiren bir noktadan da bahsediyoruz. Ve biz sadece içeriği tartışmıyoruz burada. Aslında müzenin içeriğinde hangi sanat türü var ya da burada küratörler kimi tartışmıyoruz. Aslında bu müze niye bu tersaneye girmek zorunda? Bu kentte müze açılacak tek alan burası mıydı? Ya da soruyoruz. Aynı şey bence Deniz Müzesi için de geçerli. Bir üretim alanı olarak devam edebilirdi. Bir deniz eğitimi alanı olarak da devam edebilirdi diye düşünüyorum.
Ben de bir iki cümle, sürede bitiyor sanırım, hızlıca şöyle ekleyebilirim ikinin söylediklerine. Şimdi üretimi dar bir çerçevede bir gemi vapur üretimi ya da bakım onarımının ötesinde de düşünürsek, aslında kent hakkı bağlamında kentsel mekanı üretim hakkından da söz ediyoruz. Yani bilgi edinmek, yani katılım ve şeffaflıktan söz edilen şey sadece bilgi almak da değil. O üretim sürecinin orada bir kent alanına dair yapılacak şeyin parçası da olmak. Bence bu hepimizin ortaklaştığı da şey aynı zamanda. Kent hakkı da bunu söylüyor. Biz birlikte üretelim buradaki ne olacak mevzusunu da. Yani tepeden inme yöntemin kendisini İBB CHP eliyle de görmek istemiyoruz. Seçim öncesi de söylediğimiz bir şey olsun. Bunu birlikte üretmek, buraya ait bizde de bilgi var. Belgeselde de, dayanışmada da çok insan çok defa bunu söylüyor. Parçası olmak, marjinal ve bir köşede istemezlik tarafında değil. Biz birlikte burayı alanımız haline getirelim ve talepleri ortaya koyalım. Ama bunu 3-2 seçimlik zaman diliminde bir gösteri alanı olarak değil, layıkıyla olması gerektiği gibi yan yana masaya oturarak yeterince tartışarak yapalım da diyoruz. O nedenle de yani üretimi, yani deniz taksisi bir üretim, evet, ama neye karşılık geliyor? İşte Galata Port'a, Haliç Port'a hizmet eden bir üretimse, o zaman o üretimin kendisini de sorunsallaştırmak gerekiyor. Tabii Paşabahçe vapuru yapılsın, kullanılsın, vapur seferleri arttırılsın. Ama adaların seferleri ya da başka yerin seferleri de neden arttırılamıyor? Ya da tur yol neden pik seferleri o tutuyor gibi şeyleri de sorabilelim istiyoruz. Ve bunlara ilişkin söz hakkımız olsun diyoruz. Dolayısıyla hani üretimi bir genel üretim değer üzerinden bakarsak, kullanım ve kentin üretim hakkı üzerinden bakarsak başka bir şeye karşılık
Bir
gelecektir.
de kültürün de üretilebileceğini
Çağrı.
söylemiştin Gül. Yani sadece bakılacak bir şey değil. Orada kültür ve sanat alanından insanların da bunu üretmeye, üretim mekanlarına ihtiyaçları var. Bunu hep söylüyorlar. Yani orada
talep ediyorlar bunu da. Yani evet. Mahalleli, bizim işte mahalleli talep ediyor, kültür sanat emekçileriyle buluşuyoruz talep ediyorlar, kadın hareketi talep ediyor. Yani kadın emeği, iki tane örgü ören kadın değil ki, kadınlar da orada başka şekilde olmak istiyorlar. Yani kent bunu söylüyor, bunu talep ediyor. Hele de İBB'den daha çok talep ediyoruz çünkü daha çok potansiyel görebiliyoruz. Yani söylem o yöndeyse. Evet.
Yani çağrı olarak diyor ki, o etkinlik olarak düzenlenmiş atölye binasını tam da işte bu aramaların, konuşmaların, mütalaaların yapılacağı bir alan olarak düzenlenmesini bekliyoruz.
Ve kültür üretilecek alan olarak da aynı i̇şte, zamanda. Yani, peki.
Tabii ki.
Çok teşekkürler arkadaşlar. Tekrar bu konuyu.
Evet, konuştuk. Teşekkürler.
Daha da konuşacağız herhalde. Bu arada programımız için destek de isteyelim Asu. Geçen evet, hafta radyo gerçekten. Günleri vardı. Dinleyicilerimizden bize destek olmalarını da diliyoruz. Hoşça kalın. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.